Evet sevgili kardeşler, bugün tekrar sizleri Rabbimizin o eşsiz engin sevgisiyle selamlıyorum. Bugün ne yazık ki Avrupa'da vaka sayılarının artmış olmasından dolayı yine burada toplantı yapmamız mümkün olmadı. Bu yüzden sadece ekrana bakarak sizlerle paylaşım yapacağım. 4 hafta boyunca. Evet, değerli kardeşler. Rabbimiz gerçekten sözü aracılığıyla bize gerekli olan ne ise konuşuyor. Önemli olan bizler de öğrendiklerimizi, kavradıklarımızı ve anladıklarımızı, içimize sindirdiklerimizi aynı içtenlikle hayatımıza koymamız ve uygulamamız gerekiyor. Eğer sağlıklı bir şekilde iman hayatını sürdürmek istiyorsak. Biliyorsunuz ki içinde bulunduğumuz bu dönemde Şükran Günü adı altında kiliselerde kutlamalar yapılır. Bu kutlama ne kadar güzel bir alışkanlık da olmuş olsa, yılın sadece bu içinde bulunduğumuz dönemde değil, aslında her an Rab Tanrı'nın yaptıkları karşısında şükran dolu bir yürekle şükranlarımızı tüm içtenlikle ifade edenler olmamız gerekiyor. Emin olun bunu tüm içtenlikle ifade etmek isterim ki değerli kardeşler, aldığımız soluk bile ona ait. Bize ait olan aslında hiçbir şey yok. İşte bu bilinçle değerli kardeşler, her şeyin ona ait olduğu, bize ait olan, bizim sahip olduğumuz her şeyin ona ait olduğu bilinçle değerli kardeşler ona bakıyor ve yaşayışımızla, tutum ve davranışlarımızla, evet duruşumuzla, kullandığımız ifadelerle ona teşekkür ederek minnettarlığımızı gerçekten de göstermemiz gerekiyor. Ama sorulması gereken soru şu: gerçekten de teşekkür ederek minnettarlığımızı içinde yaşamakta olduğumuz bu hayatta gösteriyor muyuz? Bu soruyu sormak istedim. Evet, minnettarlık diyoruz değil mi? Nedir minnettarlık? Minnettar olmak nedir? Minnettarlık, yapılan bir iyilik karşısında ya da görülen bir iyilik karşısında teşekkür etmektir. Yani Rabbimizin iyilikleri karşısında teşekkür ederek ve ona bu içtenliği göstermek gerçekten de yerinde ve doğru, harika bir davranıştır. Böyle bir noktada olmuş olmak, emin olun sadece beden sağlığımızı değil, ruhsal sağlığımıza da destek olduğunu, katkı sağlamış olduğunu uzmanlar bunu dile getirmekte. Neden biliyor musunuz? Çünkü minnettarlık duygusu insanda mutluluk hormonu olaraktan ifade edilen dopamin hormonunun salgılanmasına destek olduğunu söylüyorlar. Örneğin 2012 yılında bireysel farklılıklar adı altında yapılmış olan bir çalışmaya göre değerli kardeşler, orada minnettar insanlar diğer insanlara göre, diyelim ki tersi nankör insanlara göre daha az acı çekerken, diğer taraftan da kendilerini daha sağlıklı hissediyormuş. Neden? Çok daha iyi, rahat bir şekilde uyumuş oldukları için. Tabii ki bu sadece bunun bir fiziki boyutu. Ama ruhsal boyutu, emin olun, biz imanlar için çok çok daha değerli ve büyük bir anlam ifade ediyor gerçekten de. O nedenle şu gerçeği ifade etmeden, belirtmeden, söylemeden geçmek istemiyorum. İmanlar arasında değerli kardeşler, bir kardeşin bir kardeşe teşekkür etmesi, imanlı olmayan birinin birine, imanlı olmayan birine teşekkür etmiş olması arasında çok büyük bir fark olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani bunu aslında görmemiz gerekiyor. Çünkü imanlı olmayan biri, imanlı olmayan birine teşekkür ettiğinde bu kişinin teşekkürü aldığında havalara girip gurura kapılmasına neden olabilir. Neden? Doğal benliğe göre hareket etmiş olduğu için. Ama imanlar için bu böyle değildir kesinlikle. Çünkü imanlı kendisine almış olduğu teşekkür karşısında yüreği Tanrı'ya döner ve yaptığı iş neyse, hangi nedenden dolayı o teşekkürü aldıysa, onun Tanrı'dan geldiğini görüp Tanrı'ya yönelerek Tanrı'ya hamd etmesini, şükran dolu bir yürekle Tanrı'ya yaklaşmasını sağlar. Örneğin biri bana teşekkür ettiğinde yüreğim Rabbe yönelerek içten ya da dıştan Rabbime yücelik olsun, onun sayesinde yapabildim. Ya da eğer Rab Tanrım buna izin vermemiş olsaydı kesinlikle yapamazdım diyerek hep Rab Tanrım'a yücelik gitmişimdir, emin olun. Yani almış olduğum teşekkür beni şükran dolu bir yürekle Tanrımıza yönelterek ona teşekkür etmemi sağlıyor. Bilmiyorum, Rudyard Kipling hakkında hiç duydunuz mu? Bu kişi 1865 ile 1936 yılları arasında yaşamış Hindistan kökenli, Bombay kentinde, şehrinde doğmuş, dünyaya gelmiş, çok tanınmış, başarılı bir şair, bir yazardı bu kişi. Ve kullanmış olduğu ifadeler o kadar önemli ve değerliydi ki, değerli kardeşler, kullanmış olduğu bu ifadeler bu kişinin büyük bir servete sahip olmasını sağlamıştı. Ve biri bunu fark ettiğinde bu serveti elde etmiş olduğu bu serveti kullandığı sözcüklere böldüğünde, yani kullanmış olduğu sözcükler neticesinde bu serveti elde etmiş olduğu için bu gazeteci de alıyor bu serveti, kullanmış olduğu o önemli değerli sözcüklere böldüğünde aşağı yukarı sözcük başına her bir sözcüğün değerinin 100 dolar olduğunu buluyor değerli kardeşler. Ve tabii ki bu durumu bir başka gazeteci okuyunca ister istemez bu kişiyi, bu şairi Rudyard Kipling'i evinde ziyaret ederek çok ilginç bir şekilde kendisine yaklaşıyor. Ve şöyle diyor bu gazeteci, bir başka gazeteci şaire diyor ki kullanmış olduğunuz her bir sözcüğün değerinin 100 dolar olduğu yazılıydı okuduğum gazetede. O zaman alın size 100 dolar ve benim için de 100 dolar değerinde bir sözcük söyleyin lütfen. Yazar gülümseyerek gazetecinin yüzüne bakıyor ve 100 doları alıyor, cebine koyuyor ve gülümseyerek teşekkürler diyor. Evet değerli kardeşler, şimdi çok fazla bir anlam ifade etmiyormuş gibi görünen ya da bizim bir şeye benzetemediğimiz bu çok basit ifade teşekkür sözcüğü, emin olun 100 dolar değil ama 100 dolardan çok çok daha büyük oranda değer ve önem taşıyor bence. Tanrı'nın gözünde de bu böyle değerli kardeşler. Teşekkür olarak ifade ettiğimiz şükran duygusu, madem ki bu kadar önemli, madem ki insanın yapısında bu kadar etkili, o zaman gelin bunun etkisini, önemini tüm çıplaklığıyla önümüze konan bir bölüme, Luka 17. bölüme sizi götürmek istiyorum. Ve bu Luka 17. bölümde yer alan 9 ayetlik, 11'den 19'a kadar olan kesimde yer alan bu parçayı size okuyarak ve o içerikte kalarak orada var olan ruhsal içeriği sizin önünüze koymak istiyorum. Gerçekten de harika bir şekilde içinde bulunduğumuz bu durumu da harika bir şekilde anlatan bir bölüm. Luka 17, 11'den 19'a kadar olan kesim. Şöyle başlıyor 11. ayet. Yerişalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samirye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzdanlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, çünkü cüzdanlıydı bu insanlar, İsa, Efendimiz, halimize acı diye seslendiler. İsa onları görünce, gidin dedi, kahinlere görünün. Adamlar yolda giderken cüzdanından temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Yahudilerin hiç hoşuna gitmeyen Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu adama. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama dönerek ayağa kalk dedi. Ayağa kalk. İmanın seni kurtardı. Evet değerli kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih Samiriye yakınlarından geçerken ne yapıyor? Okuduğumuz gibi 10 cüzdanlıyla karşılaşıyor. Şimdi bakın, dikkat edin. Bu 10 kişi de cüzdanlıydı. Ve İsa'ya yaklaştıklarında bu 10 kişi onu da hastalıklarından kurtulmuşlardı. Yani onu da şifa bulmuştu. Ama onu şifa bulmuş olmasına karşın sadece içlerinden biri geri dönüyor ve İsa'ya teşekkür ediyor. Yani bu kişinin 10 kişiden sadece bir kişinin yaşamının değiştiğine tanık oluyoruz. Aslında bana göre yapılan iyilik karşısında onu da geri dönüp teşekkür etmesi gerekirken, değerli kardeşler, sadece içlerinden birinin bunu yapmış olması, emin olun içinde bulunduğumuz bu günü de en güzel biçimde önümüze koymaktadır. Yani içinde bulunduğumuz bu günü de en güzel biçimde yansıtmaktadır. Sahip olduğumuz Rab Tanrı aracılığıyla sahip olduğumuz o harika değerler karşısında hamd etmek, şükretmek yerine tam tersini yapıyoruz değerli kardeşler. Nankörlük ederek. Acı ama gerçek bu. Davranışlarımızla bunu net bir şekilde sergiliyoruz. Bakın değerli kardeşler, biraz hayal gücünüzü kullanarak gerilere gitmenizi sizden rica ediyorum. Onunla birlikte tanıştığınız, yani İsa Mesih'le ilk karşılaştığınız, ilk tanıştığınız ve iman ettiğiniz o ilk dönemi aklınızda canlandırmaya çalışın lütfen. Bunu yaparken Rabbimizin hayatınızda yapmış oldukları karşısında bugüne kadar belki 2 yıllık, belki 5 yıllık, belki 10 yıllık, belki daha yeni iman ettiniz bilmiyorum. Bu döneme baktığınızda gerçekten de Rabbimizin sizin hayatınızda yapmış oldukları karşısında yüreğinizde, yüreğinizin derinliklerinden gelen bir şükran duygusu oluşuyor mu? Ya Rab, hayatımda gerçekleştirdiğin şu ya da bu şey için ya da sahip olduğum bu ya da şu şey için teşekkür ederim, hamd ederim diyebildik mi? Diyebildiniz mi? Bakın, biricik oğlunu o acımasız çarmıhta feda etmiş olması ve o çarmıhta gerçekleşmiş olan kurtuluş, gerçekten de değerli kardeşler, biz günahkarlar için, günahlı insanlar için en büyük sağlayıştır. En son ne zaman sahip olduğun bu kurtuluş için değerli kardeşler, Rab Tanrı'ya teşekkür ettin. Rab Tanrı'nın bu harika, bu muhteşem sağlayışı için ona teşekkür ettin. Alıştık değil mi? Hani ilk araba aldığımızda araba almış olmanın heyecanı, sevinci en doruk noktada oluyor değil mi? Büyük bir sevinçle, büyük bir iştahla arabaya sahip olmanın keyfini yaşıyoruz. Ama bir süre sonra ne oluyor? Alıştığımız için o ilk heyecan, ilk sevinç yüreğimizde kaybolup gidiyor. Bakın, iman ettiğiniz o ilk anı düşünün. Elde ettiğiniz o ilk heyecan, elde ettiğiniz o ilk sevinç aynı güzellikle, aynı dolulukla devam ediyor mu değerli kardeşler? Ama çoğumuzda tam tersidir. Neden? Arabaya alıştığımız gibi Rab'be de alıştık artık. On birinci ayette okuduğumuz gibi İsa Mesih Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçerken sınıra yakın bir köye giriyor. Şimdi tabii ki yapmış olduğu o uzun yolculuktan dolayı oldukça yorgun düşmüştü ve bunun da doğal sonucu olaraktan bir şeyler yiyip içmesi, oturup biraz da olsa dinlenmesi gerekirken ne oluyor? 10 cüzzamlı onu karşılıyor. Şimdi olaya insani açıdan, insanı gözle baktığımızda aslında İsa Mesih'in burada ya bir dakika daha sonra gelin ben birazcık dinlenmem gerekiyor demesi gerekirken ama tam tersine ne yapıyor? Kalkıyor, duruma el atıyor ve elini sıkıntı içerisinde olan bu canlara uzatıyor. Şimdi Rabbimizin kendini düşünmeyip başkalarına el uzatmış olması, emin olun değerli kardeşler, onun biz canlara olan sevgisinin ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini, değer taşıdığını önümüze tüm çıplaklığıyla koymakta. İhtiyaç durumunda elini uzatan, gereğini de eksiksiz bir şekilde, tam bir şekilde yapan, diri, yaşayan Rab Tanrı. Hamdolsun. Şimdi bu kişilerin içinde bulundukları durumun korkunçluğunu, gerçekten de içinde bulundukları durumun ne kadar zor bir durum olduğunu anlayabilmek için o dönemde çok yaygın olan bu hastalığı biraz yakından tanımak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten hekimlik açısından, tıbbi açıdan tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktı bu. Ve bu cüzzam hastalığı gerçekten de insanı adım adım ölüme sürükleyen, tıpkı günah gibi ölüme sürükleyen o korkunç, acımasız, çirkin yüzünü resimliyor, açıklıyor. Hatırlarsanız yine bir başka konu paylaşırken ben bu cüzzamı biraz böyle aslında çok geniş bir şekilde size açıklamıştım anımsarsanız. Ama yine de belki ilk izleyenler olabilir. Fikir sahibi olmanız açısından tekrar anımsatmayı uygun görüyorum sevgili kardeşler. Cüzzam biliyorsunuz ki doku bozukluklarıyla kendini gösteren, kendini açıklayan, tanımlayan korkunç bir deri hastalığı. Şimdi cildin üst kısmında nasıl başlıyor? Küçük kızarıklıklarla başlıyor ve daha sonrasında bedenin tamamına yayılarak eklemleri etkisiz hale getiriyor. Şimdi eklemler biliyorsunuz bizim vücudumuzun ayakta kalmasını sağlamış olduğu için kaslarla birlikte ve bu hastalıktan dolayı etkilenen eklemler kendini salmış olduğu için beden kendini taşıyamaz ve hasta yürüyemez bir durum içerisine düşüyor sevgili kardeşler. Ve bir süre sonra da ne oluyor? Sinir hücreleri de etkilenmiş olduğu için hasta ne bileyim yanık gibi, ezik gibi, kesik gibi durumlar karşısında, yaralanmalar karşısında duyarsız, hiçbir tepki gösteremez duruma geliyor. Hasta adeta yaşayan ölü durumundadır. Yani fiziken evet yaşıyor, varlığı devam ediyor ama çevresindeki oluşumlara tamamen duyarsız bir biçimde. Şimdi çevresindeki durumlara tamamen duyarsızlığı üzerinde düşündüğüm zaman sevgili kardeşler, gerçekten de günahın insan hayatında benzer bir etki yaptığını anımsıyorum ve bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. O açıdan ruhsal kapsamda bunu düşündüğümüzde diyebiliyoruz. Dünyamız yaşayan ölülerle kaplı bir dünya gerçekten de. Neden? Çünkü insanlara baktığımız zaman inandıklarını söylerler. Tanrı'yı inkar etmezler. Sürekli Allah kavramı, Tanrı kavramı dillerinden eksik olmaz. Ama o kişilerin yaşamlarına baktığımızda, davranışlarına baktığımızda, gerçekten söylemlerine baktığımızda bunun böyle olmadığının farkına varırız. Neden? Çünkü gerçek anlamda iman etmemiş oldukları için. Yani gerçek anlamda Tanrı'yla ilişki içerisinde olmamış oldukları için. Yani düşüncede evet ama düşüncede kabul etmiş olduğu gerçek yüreğe inmiş durumda değil. Evet, beden devam ediyor. Tanrı kavramını kabul etmiş olarak ama Tanrı ile olan ilişki günahın etkisiyle tamamen kopuk. İşte o nedenle anımsayın, inanmak ile iman etmenin arasında büyük bir fark olduğunu söylemişimdir. O nedenle onları birbirinden her zaman ayrı tutuyorum. İnanmak ile iman etmeyi. İnanmak, her zaman söylüyorum, nedir? Bakın, bu bir düşünce olabilir ya da bir felsefe olabilir. İnanç bile olmasa inanmak o yapıya, o felsefeye, düşüncede katılmak demektir. Ama iman etmeye baktığımız zaman iman etmek aslında biz imanlar için yeniden doğmak, iman ettiğin ne ise onu hayata sokmaktır. Eğer bir felsefi düşünceyi sen benimsediysen, kabul ettiysen, onu hayatına eğer sokmuyorsan bunun hiçbir değeri, bir anlamı yoktur sevgili kardeşim, sevgili izleyicim. Başka bir ifadeyle söylemem gerekiyorsa sözde değil, özde bağlanmaktır. Tıpkı tren vagonlarının lokomotife bağlanmış olduğu gibi. Vagonlar lokomotife bağlı kaldıkça ancak doğru çizgide devam edebilirler. Aksi halde uzun yıllar önce Almanya'da hızlı bir trenin lokomotifi vagonlardan bir nedenden dolayı kopmuştu ve serbest kalan o vagonlar ortalığı darmadağın ederek çok kişinin ölümüne neden olmuştu. Ama o vagonlar lokomotife bağlı kalmış olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. İşte iman ettiğimi söyleyip de eğer ben iman ettiğim kişiye bağlanmadıysam hayatımda onun için bir takım yanlışlar ya da nasıl söyleyeyim, Tanrı'yı hoşnut etmeyen davranışlar açık bir şekilde sergilenmekte. Onun için üzülerek ifade etmek isterim ki değerli kardeşler, günümüzde Hristiyan olduğunu söyleyip de ruhsal kapsamda ölü olan birçok insan var çevremizde. Buna ben defalarca tanık oldum. İkinci olarak bu hastalık değerli kardeşler yasada temiz sayılmayan bir durumu da ifade ediyordu. Bu hastalığa yakalanan kişi kirli sayılmış olduğundan toplumun dışına itiliyordu. Ne çevresiyle, ne ailesiyle ilişkiye girebilir ne de tapınağa gidebilirdi böyle biri. Bu yüzden şehri çevreleyen duvarların dışında, bakın şehrin dışında onlar için ayrılmış bir yer vardı ve bu kişiler ölüme terk edilirdi, bu yere bırakılarak. Bizler kutsal kitapta Sayılar kitabı 5. bölüme baktığımızda ilk ayetlerde bunu okuyabiliyoruz. Şöyle diyor: İsrail halkına de ki deri hastalığı ve sonrasında birçok şeyi de sayıyor. Diyor ki bu hastalığa sahip olan kişiyi diyor ki ordugahın dışına çıkarsınlar. Yani şehrin dışına. Çok açık bir şekilde önümüze bu gerçek konuyor. İşte bu nedenden dolayı birileri kendilerine yaklaştığında bu kişiler ne yapması gerekiyordu biliyor musunuz? Yüzlerini örtmeleri gerekiyordu. Kirli, kirli, kirli diye bağırmaları gerekiyordu ki kendisine yaklaşan kişiyi uzakta tutabilsin, uyarabilsin. Ne korkunç bir durum değil mi değerli kardeşler? Bu insanlar bakın hem bedenen hem de yasa karşısında kirli olmuş olduklarından dolayı içsel olarak da acı çekiyorlardı. Toplumdan dışlanmış olduklarından dolayı. Ve bunun bir sonucu olarak da toplumdan dışlanmış olmanın bir sonucu olarak da üçüncü olarak şöyle diyebiliriz: tamamen terk edilmişlik. Tamamen yalnızlık. Demek ki cüzdanlı demek hiç kimseyle ilişki yok demekti. Başka bir ifadeyle tamamen dışlanmışlığın, tamamen yalnızlığın ve terk edilmişliğin bir ifadesiydi cüzdanlı olmak. Bakın hastalığın bulaşıcı olmasını bırakın değerli kardeşler bir tarafa. Halk, o dönemin halkı gerçekten de cüzdan hastasını işlemiş olduğu bir günahtan dolayı Tanrı'nın cezalandırmış olduğuna inanıyorlardı. Ve o yüzden onlara iyi gözle bakmazlardı. Bunu çok iyi anlayabilmek için anımsarsanız yine ben bu konuyu paylaşmıştım. Yuhanna 9. bölümde yer alan doğuştan kör adam. Ve bu adam İsa'ya geldiğinde öğrenciler İsa'ya ne demişti hatırlayın? Kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi mi babası mı? Değerli kardeşler. Neden? Çünkü bu insanlar, bu durumda olan kişileri Tanrı'nın cezalandırmış olduğunu düşünüyorlardı. Tanrı'nın hoşnutsuzluğunu, sırtını ona, o tip kişilere çevirmiş olduğunu ifade ederdi insanların gözünde, onların gözünde. Yani cüzdanlıysanız eğer her şeyi kaybetmiş oluyordunuz. Bakın bölümün 12. ayetine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gerçeği harika bir şekilde, söylediklerimi harika bir şekilde onaylar nitelikte. Diyor ki 12. ayetteki sözler, uzakta durarak Efendimiz halimize acı diye seslendi. Şimdi bakın burada uzakta durarak ifadesi gerçekten de bu kişilerin nasıl bir konumda olduklarını tüm çıplaklığıyla önümüze koymakta. Şimdi geleneğe göre bu kişiler sağlıklı kişilerden yaklaşık 100 metre uzakta, ötede durmaları, olmaları gerekiyordu. Ve bu nedenden dolayı değerli kardeşler, bu insanlar İsa'ya bile yaklaşamadılar. O nedenle uzakta durmaları gerekiyordu. Uzaktan seslenmeleri gerekiyordu. Halimize acı diye seslenmeleri gerekiyordu. Cüzam hastalığını tabii ki günahla iç içe olduğunu söylemek istemiyorum. Yani sende bir hastalık varsa bu günahından dolayıdır demek asla ve asla bunu söylemek istemiyorum değerli kardeşler. Ama cüzam hastalığına baktığım zaman, günahın yapısına baktığım zaman aralarında bir takım benzerliklerin olduğunu da söylemeden geçmek istemem. Yani görmezlikten gelemem. Görmezlikten gelemeyiz değerli kardeşler. Cüzam kişiyi ne yapıyordu? Hem Tanrı'nın kutsal tapınağından hem de ne yapıyordu? İnsanı insandan ayırıyordu değil mi? Demek ki hem Tanrı'dan hem de insandan ayırdığı gibi günah da ne yapıyor? İnsanı hem Tanrı'dan hem de insandan ayırıyor aslında değerli kardeşler. Ve bunun sonucu olarak nasıl ki cüzdanlı yavaş yavaş ölüme doğru ilerliyorsa, günahlı da günahından dolayı ikinci ölüm olarak nitelendirilen değerli kardeşler sonsuz ölüme doğru adım adım ilerlemektedir. Romalılara yazılan mektubun 6. bölümünde 23. ayette bakın bu gerçek şu şekilde onaylanıyor. Günahın ücreti ölümdür. Her şeyin bir karşılığı var. Günahın da bir getirisi var değerli kardeşim. Aslında günahtan dolayı ölüm ile yargılanmamız gerekirken iman aracılığıyla tam tersi bir durum söz konusu. Aslında gerçekten ölüm hak ettiğimiz bir gerçektir. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevmiş olduğu için, bize gerçekten çok değer vermiş olduğu için ve bizi destekleyip ayağa kaldırmak için, bizi kurtarmak için gerçekten eli daima üzerimizdedir hamdolsun. Efeslere yazılan mektubun 2. bölümünde 4 ve 5. ayetlerde diyor ki merhameti bol olan Tanrı diyor. Acıyan, merhamet eden Tanrı, bakın burası çok önemli, bizi çok sevdiği için. Hiç ayrım yok. Cins ayrımı yok. Ulus ayrımı yok. Değerli kardeşler, tüm insanlığı sevmiş olduğu için suçlarımız içinde ölü olduğumuz halde, çünkü suç ve günah ne yapıyordu? Tanrı'yı bizden uzaklaştırıyordu. Tanrı'ya sırtımızı dönmemizi sağlıyordu. Ruhsal kapsamda bu kopuklukta ölümün simgesiydi. O açıdan diyor ki ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bakın hak etmediğimiz halde, yani bizden dolayı değil, bize rağmen bizi yaşama, sonsuz yaşama kavuşturdu. Adım adım ölüme doğru ilerlemekte olan cüzdanlılar İsa Mesih'e şu şekilde haykırdıklarını okumuştuk. 13. ayette Efendimiz halimize acı. Şimdi bu insanların değerli kardeşler içinde bulundukları duruma baktığımızda aslında bu insanların yapabilecekleri tek şey buydu. Emin olun. Sıkıntılardan içinde bulundukları bu sıkıntıdan kurtulabilmenin tek yolu Rab Tanrı'nın İsa Mesih'in sevgisine, onun merhametine sığınmaktır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü onların bu çaresizliğini ortadan kaldırabilecek ne bir güç, ne bir ilaç, ne de bir doktor vardı. Birçok imanlı, zaman zaman belki sizler de bu noktada bu noktaya geldiniz, bilmiyorum. Ya Rab, bana bir mucize, bir belirti göster, bana gücünü göster. İçinde bulunduğum bu korkunç durumdan beni kurtar diye yakardık ya da yakarırız. Ama günü tamamladığımızda, gece başımızı yastığa koyduğumuzda, sevgili Rabbim, senin o sonsuz iyiliğin, o sınırsız iyiliğin için, o harika sevgin ve merhametin için sana çok teşekkür ederim diye dua ediyor muyuz? İşte sorulması gereken soru bu değerli kardeşim. Eğer onun merhameti, emin olun ki, devam ediyor olmamış olsaydı, bugün burada hiç kimse olmazdı. Ve bugün ben de bu kamera karşısında sizler için dikiliyor olmazdım değerli kardeşler. Emin olun, Rabbimiz İsa Mesih'e ait olmak, hiç abartmadan, bakın hiç abartmadan bunu yürek doluyla söylüyorum, çok büyük bir ayrıcalıktır. Ve sizden ricam, bunun önemini bilerek, bunun değerini bilerek, bu bilinçle adımlarınızı atın ve yaşamınızı bu noktada kalarak devam edin değerli kardeşler. Şimdi şöyle düşünüyorum ki, bu cüzdanlı 10 kişi İsa Mesih'e yaklaştıklarına göre, çözümü İsa Mesih'te görmüş olduklarına göre, büyük bir olasılıkla İsa Mesih'in başka cüzdanlara da şifa vermiş olduğunu bir şekilde duymuş olmalıydılar. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Önceki bölümlere baktığımız zaman, örneğin Luka 5. bölüme baktığımız zaman 12 ile 13. ayetlere, ya da 7. bölüme, Luka 7. bölüme baktığımız zaman 22. ayete, orada bunu görmek gerçekten mümkün. Luka 5. bölümde cüzdanından kurtulan bir cüzdanlıdan söz ediyor. Luka 7. bölüm 22. ayete baktığımız zaman da İsa'nın Yahya'ya ne söylediğini görüyoruz. O sözlerde bunu görmek mümkün. Şöyle diyor 7:22'de, gidin diyor, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzdanlılar temiz kılınıyor diyor. Demek ki bu insanlar büyük bir olasılıkla bunu biliyorlardı. Bu gerçeği duymuşlardı. Evet, bu korkunç ölümcül hastalığın karşısında bu insanlar tamamen çaresizdi değerli kardeşler. İçinde yaşamakta olduğumuz bu yer yuvarlağında yaşama devam ederken, yaşamı sürdürürken çoğu zaman gerçekten de yeterli olduğumuzu düşünürüz. Ben yeterim, ben kendime yeterim ifadesini eminim ki ilişki içerisinde olduğunuz insanlardan sıkça duymuşsunuzdur. Duymuş olmanız gerekiyor. Aslında ruhsal kapsamda düşündüğümüzde bu insanlar gibi gerçekten de yetersiz oluşumuzdur. O günahın getirmiş olduğu sonsuz ölüm yargısı karşısında gerçekten de güçten yoksun, çaresiz, zavallı, acınacak haldeyiz. İşte bu yüzden dolayı Rabbimiz o göksel tahtını terk edip dünyamıza gelmesi ve duruma el atarak yaşamını o acımasız çarmıhta feda etmesi gerekiyordu. Ölüm içerisinde sonsuz ölüm ile yok olup gitmemek için. Bakın, haberci Pavlos Tanrı esini, Tanrı'nın yönlendirmesiyle Romalılara yazdığı mektubun 5. bölümünde bakın bu gerçeği nasıl onaylıyor. Biz diyor çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar, bakın ne diyor, tanrısızlar yani günahkarlar için öldü. Bakın, Tanrı'yı hoşnut edebilecek hiçbir şey olmamasına karşın yine de bizler için kendisini feda etti. Bakın, Grekçe'de güçten yoksun ifadesi tamamen insanın acizliğini, aciz oluşunu ifade eder. Yani çaresizliğini dile getiriyor. Hiçbir işe gücü yetmeyen, işi beceremeyen anlamında ve hukuk dilinde ise borcunu ödeyememe durumunu açıklıyor. Yani yıkıma, mahvolmaya doğru giden süreci durdurma konusunda güçten yoksun, yetersiz durumundayız. Güçten yoksun ifadesi, değerli kardeşler, anlamı tam bu. Günahtan dolayı sonsuz ölüm yargısından kurtarabilecek bir güç yok. Ama buna rağmen değerli kardeşler, Rabbimizin günahtan dolayı içinde bulunduğumuz duruma, çaresizliğe el atmış olması biz insanlara olan engin, eşsiz sevgisini açıklar. İşte o nedenle Romalılar Mektubu 5. bölümde şu gerçek tüm çıplaklığıyla önümüze konur. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Bakın, Rab Tanrı bizim için öldü çünkü biz çok iyi şeyler yaptık o nedenden dolayı. Hayır, Rab Tanrı kendini feda etti. Değerli kardeşler, emin olun, bu böyle bir sevginin ortaya çıkması için bizde iyi olan zerre kadar bir şey yoktu. İşte o nedenle Efesler 2. bölümde iman ve inayetle kurtulduğunuz ifadesi yer almaktadır. İmanla kurtuldunuz diyor. İnayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil ki. Ve diyor ki kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değil. Şunu yaptım, bunu yaptım. Her biri iyi yapılan tüm iyilikler birer basamak ve o şekilde kurtuldun. Hayır. Nokta kadar tek bir şey yoktu iyi olan bizde. Ama buna rağmen bizi sevdi. Ama buna rağmen bizi kurtardı. Yuhanna 3.16'da dediği gibi. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Bakın değerli kardeşler, Rab Tanrı kendini tüm insanlığın kurtuluşu için vermesi gerekiyordu. O zaman değerli kardeşim, bu muhteşem gerçek karşısında bence Rabbim sana teşekkür ederim diyerek ona olan minnettarlığımızı ifade etmek, içtenlikle göstermek gerekmez mi? Bence Emin olun ki böyle bir durumda yapabilecek çok şey yok. Bana göre tek bir şey vardır. O da buradaki cüzzamların seslendiği gibi, ya Rab bize merhamet et. Halimize acı demektir. O zaman gelin hayatımıza, hayatımızın tüm dönemlerinde şükranla, dolu bir yürekle ona yaklaşanlar olalım. Madem ki o kendini bizler için verdi, o zaman bizler de ona kendimizi teslim ederek, ona kendimizi vererek tüm yürekle, tüm dolulukla, şükran dolu bir yürekle ona teşekkür ederek iman hayatımıza devam edelim.